konferansta da önceki konferansta olduğu gibi 3 komite kuruldu. Birinci komite Sir Horace Rumbold'un başkanlığında siyasal hükümler ve toprak meseleleriyle, ikinci komite Paley'nin başkanlığında mali hükümlerle, üçüncü komitede Garroni'nin yerine Montagna'nın başkanlığında diğer meselelerle uğraşacaktı. Bu komiteler kurulduktan sonra antlaşma projesi üzerinde madde madde konuşulursa görüşmelerin daha faydalı sonuçlar vereceği konusunda anlaşıldı. Saat 5'te resmen görüşmeye başlandı. İlk konuşmayı İngiliz Başdelegesi Sir Horace Rumbold yaptı. İsviçre hükümetine konukseverliğinden dolayı teşekkür ettikten sonra dedi ki, barışı görüşüp tartışmak için ta uzaklardan gelen Türk delegeler heyetine teşekkürlerimi sunarım. İlk konferans 11 hafta devam etti. Fakat İsviçrelilerin konukseverliğini artık suistimal etmeyelim. Hepimiz barışın süratle yapılmasını arzu ediyoruz. İsveç Paşa'nın da bayramdan önce memleketine dönmek arzusunda olduğunu öğrendim. Bu arzusunun gerçekleşmesini dilerim. Fransız Başdelegesi Pelle de aynı yolda bir konuşma yaptı. Arkadaşlarının barış dileklerine katıldığını anlattı ve dedi ki, vazifemiz süratle bir sonuca varmaktadır. Ben askerim, konferans hususunda tecrübeli değilim. Bazı defalar aldanırsam affınızı rica ederim. İtalya Başdelegesi Montagna gösterişli tavırlarla beyanatta bulunarak barış için çok çalışmak gerektiğini, insanların barışı beklediğini söyledi. Japon delegesi de aynı dileklerde bulundu. Nihayet Amerika delegesi Mr. Green söz aldı ve dedi ki, Amerika ne savaşa katılandır ne taraftır. Amerika yalnız samimi surette barışı arzu eder. Bu konferansta Amerika namına tam yetkiye sahip olarak söz söyleyeceğiz. Biz Amerika'nın haklı ve milli menfaatlerini korumak arzusundayız. Bunun için doğuda açık kapı siyaseti güdeceğiz. Eğer bizi ilgilendiren bir mesele çıkarsa yeniden beyanatta bulunmak hakkını muhafaza ederiz. İsmet Paşa bu konuşmalara şu cevabı verdi. Türkiye konferansın başından beri hakiki barışseverlik gösterdi. Dünya barışını korumak arzumuzu ispat için her fırsattan istifade ettik. Geçen defa samimi surette çalıştık, bu defa da askıda kalan meselelerin yine samimi surette haline çalışacağız. Sir Horace Rumbold konuşmasında Türkiye ve İsmet Paşa için çok nazik bir dil kullanmıştı. İsmet Paşa bu nezakette teşekkür edince İngiliz Başdelegesi İsmet Paşa'nın nasıl bir kumandan olduğunu biliyorduk. Ben şahsen şuna da inanıyorum ki kendisi aynı zamanda büyük bir barış adamıdır. Bütün dünya sabırsızlıkla barış bekliyor diye dileğini tekrar etti. İkinci Lozan Konferansı'nın birinci günü bu konuşmalarla geçti ve ertesi gün için birinci ve ikinci komitelerin toplanmaları kararlaştırıldı. Delegeler bu toplantıdan önceki özel toplantılarında birinci Lozan Konferansı'ndaki tali komiteleri lağvetmişlerdi. Antlaşma projesinin taslağı meydana çıktığı için maddeler üzerinde konuşma şekli görüşmeleri kısaltarak daha çabuk sonuçlara götürebildi. Aslında devletlerin Lozan'a gelirken tali komisyonları kaldırma kararı verdiklerini heyetlerini sınırlandırmalarından belliydi. Fransız heyeti 6 kişiden, İngiliz heyeti 9 kişiden, İtalyan heyeti 7 kişiden ibaretti. Konferansı bu ilk günü barış nutukları, karşılıklı nezaketler hemen bir iyimserlik havası yarattı. Helik ilk toplantının başladığı zaman Lozan Palas'ta General Pelli'nin İsmet Paşa'yı ziyaret ederek uzun bir görüşmede bulunduğu ve bu görüşmeden her ikisinin de güler yüze çıktığı görülünce ümitler kuvvetlendi. Fakat bu durum Lozan Konferansı için yeni bir şey değildi. Burası bir borsa meydanı gibi havadan nem kapmaya alışık bir çevreydi. Bir söz, bir gülüş, anlamlı bir hareket hemen barış havası yaratıyor, bazen bir ima, bazen dokundurma ya da sertçe bir tavır hemen ertesi gün kesintiye yol açıyor ve savaş olacakmış gibi bütün ümitleri kırıyordu. Konferans çevrelerinde türlü türlü eğilimler vardı. Bunlar içinde en önemlisi bu sefer Amerika'nın konferansa daha fiili ilgi göstermesiydi. Diğer taraftan İngiliz delegeleri çevresinde mesela Blue Ridge Oteli'nde barış Fransız menfaatlerine pek bağlı görünmüyordu. Konferansın açılışında Amerika delegesi Greve'in sözleri anlamlıydı. Geçen konferansta Amerika delegelerinin aldıkları seyirci durumuna bakılırsa bu defa görüşmeler sırasında az çok önemli bir rol oynamak istedikleri anlaşılıyordu. Amerika delegesi Amerika'nın Türklerle savaş halinde olmadığını, Lozan'a bir barış antlaşması imzalamaya gelmediğini fakat Amerika'yı ilgilendiren birçok meselelerde yetkili olarak söz söyleyeceklerini beyan ediyordu. Amerika'nın bu yeni vaziyetini niçin aldığı düşünülünce hatıra Chester projesinin gelmemesi mümkün değildi. Chester Antlaşması ve Anadolu'nun imari meseleleriyle Amerikan halkının çok meşgul olduğu New York gazetelerinin yazılarından anlaşılıyordu. 1914'te bir ifadeyle Fransızlara verilen Samsun-Sivas demiryollarına ait antlaşmanın sözleşmesi tamamlanmadan önce yine bir iradeyle bozulması yüzünden bu hat için Fransızlara bir hak tanımış ve bu arada Amerikalılarla bir antlaşma yapmıştık. Fransızlar bu anlaşmayı köpürüyorlardı. Doğuda siyasi çıkarlar gütmeyen Amerika, bu münasebette Fransa gazetelerinin kopardığı gürültüyü bir türlü anlayamıyordu. Chester Antlaşması üzerine Fransızlar Ankara hükümetine bir protesto notası göndermişler, 1914'te Samsun-Sivas imtiyazının Fransızlara verildiğini söylemişler, bir taraftan da Amerika'ya başvurarak işi siyasi bir renk karıştırmak istemişlerdi. İkinci Lozan Konferansı'ndan önce geçen bu olaylar, yabancılara verilen ayrıcalıklar meselesi konuşulurken Chesson Antlaşması'nın da masa üzerine geleceğini, birçok yeni güçlüklere sebep olacağı tahmin ettiriyordu. Bunun içindir ki Amerika hükümeti konferansta Amerikalı sermaye sahiplerinin çıkarlarını korumak ister görünüyordu. Bu takdirde Fransızları o kadar ilgilendiren bu demiryolu ayrıcalığı konusunda Fransa'nın karşısına bir de Amerika dikilmekteydi. Fransa bu ayrıcalıklar yüzünden barışı bozmak ya da çıkmaza sokmak isterse Amerika bizim tarafımızda hiç kimsenin ihmal edemeyeceği bir kuvvet olabilirdi. Diğer taraftan Sir Horace Rumbledon'un kibar konuşması da Lord Curzon'un geçen konferanstaki tehdit dolu konuşmasından farklıydı. Anlaşılıyordu ki İngilizler bu ikinci konferansta mali, ekonomik meselelerde Fransızlara ancak sınırlı şekilde yardım edecekler ve savaştan kaçınarak barış sağlamak yoluna gideceklerdi. İşte İngiliz-Amerikan delegelerinin bu durumları iyimser bir hava yaratıyordu. Fakat şu halde Fransızlar ne yapacaktı? Fransızları o kadar hiddetlendiren ve telaşa düşüren Chester projesinin aslı şuydu. 1914 yılında o zaman maliye nazırı olan Cavit Bey para bulmak için Rigi General adlı Fransız şirketiyle bir anlaşma yapmıştı. Bu borç antlaşması 800 milyon frank üzerine yapılmıştı. Paranın 500 milyon frankı birinci, 300 milyon da ikinci kısım olarak yazılıydı. Anlaşmaya göre Rigi General şirketine Samsun, Sivas ve ekleri Karadeniz Demiryolu Hattı adlı bir ayrıcalık verilmiş ve Cavit Bey'in 800 milyonluk borçlanmasından çıkarmayı başardığı 300 milyonluk ikinci tertip bu demiryolu yapısına karşılık kabul edilmişti. Fakat bu ikinci borçlanma imzalanamadan kalmıştı. Fransızlar işte bu sözleşmeye dayanarak şimdi o hat üzerinde bir çeşit hak iddia ediyorlardı. Fakat ortada Fransızlar için kazanılmış bir hak yoktu. Çünkü sözleşmeler tam değildi. O derecedir ki Fransızlarla Samsun-Sivas hattına dair bir sözleşme olmadığı söylenebilirdi. Sözleşmenin yalnız taslağı yapılmıştı. Gerçi parafe edilen taslak üzerine asıl sözleşme yapmak için hükümet padişahtan bir iradeyle izin almıştı. Fakat bu izne rağmen sözleşmeyi hükümet tamamlamamış, hatta mecliste bunun yapılmasını istemez bir tavır almış ve Cavit Bey güç durumda kalmıştı. Taslağın parafe edilmesinin sebebi Fransızların o zaman hükümeti durmaksızın sıkıştırmasından ileri gelmişti. Parafe edilmedikçe Paris borsasında bunları kimse almıyor diye Sefir Rıfat Paşa vasıtasıyla Baba Ali'ye boyuna telgraf yağdırmışlardı. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti de parayı alabilmek için sözleşmeyi parafe etmeye mecbur kalmış, Sait Halim Paşa'ya söyleyerek padişahtan yalnız parafe etmek için irade çıkarılmıştı. Halbuki hukuk bakımından sözleşmelerin parafe edilmesi demek, akdin tamam olması demek değildi. Çünkü parafe edilen sözleşme şekilleri üzerinde tarafların anlaşamadığı birçok noktalar kalıyordu. Önce maliye nazırı giderek tarafların uyuşacağı şekilde tespit edecek, sonra da padişah tarafından imtiyaz fermanı verilecekti. Fransızların üzerinde o kadar gürültü ettikleri Samsun-Sivas hattı sözleşmenin iç yüzü bundan ibaretti. Şimdi Fransızlar bu sözleşmeye dayanarak bu hat üzerinde bir nevi hak iddiasına kalkışıyorlar, Türkiye'ye verdikleri antlaşma projesinin bir maddesiyle bu nevi itirafların yalnız kanuni merasimi icra edilmemiş olsa dahi siz bunları kabul ediniz diyorlardı. 1. Lozan Konferansı'nın son gecesi İsmet Paşa'nın gazetecilere bana görmediğim bilmediğim bir takım sözleşmeleri imza ediniz diyorlar diye şikayet ettiği, konferansın yarıda kesilmesine etken olan maddelerden biri buydu. Fakat Türkiye'yi kabul etmek için önce bir sözleşme varlığını görmeliydi. Oysa ortada ne imza vardı ne de imzanın getirdiği iş vardı. O zaman alınan paralardan 200 bin lirasını zamanın hükümeti Dumas isminde bir mühendise vermiş, bu adam da 50 bin lira sarf ederek 30 kilometre kadar bir demir yolu yapmış, sonra Dünya Savaşı çıkınca Dumas tası tarağı toplayıp kaçmıştı. Bu hesapla bizim onlardan 150 bin lira da alacağımız kalıyordu. Sonra inşaata başlanması kazanılmış bir hak teşkil edemezdi. Çünkü bu ancak hükümetle parayı alıp kaçan yabancı mühendis arasında bir meseleydi. Asıl şirket nerede, sözleşme neredeydi? Chester projesi dolayısıyla gürültü edenler bu soruya cevap vermekteydiler. Fakat özel olarak konuşulduğu zaman Türkiye'den Fransızlara daha kesin, daha susturucu cevaplar verenler de vardı. Bunlar, siz Samsun-Sivas hattını yapmak mı istiyorsunuz? Pekala, eğer böyle bir şirket hakikaten mevcut ve elinde de sözleşme varsa gelsin, hattı inşaya başlasın, yapsın, bitirsin. Biz bunu kabule hazırız ve Chester'la olan anlaşmamızı kendimiz hallederiz. Bu çözüm şekli bize uygun gelir. Çünkü bizim istediğimiz sonunda hattın yapılmasıdır. Fransızlar hattın kilometresini 800 lira yapacaklardı. Halbuki bugünkü iktisadi şartlara göre bu imkansızdır. Fakat bu teklif Fransızların işine gelmediği içindir ki daha Chester projesi kabul edilmeden ve projenin aslı kaldığı aylardan zarfında ne bir kere şikayet ne de bir kere müracaat etmişlerdir diyorlardı. Fakat asıl mesele şuydu. Fransızlar uluslararası bir konferansta bu özel ayrıcalık meselesini nasıl getireceklerdi? Chester projesini nasıl, hangi şekilde görüşme masası üzerine sevk edeceklerdi? İşte bu Chester hikayesi yüzündendir ki ikinci konferansın ilk günlerini Fransızlar fena bir propaganda havasıyla havalandırmak gayretine giriştiler ve yine de bu sebeptendir ki Amerika delegesinin ilk sözlerinden hayrete düştüler. Bir taraftan konferans etrafında menfi propaganda girişilirken bir taraftan General Pageant'ın bu arada Suriye Yüksek Komiserliği'nde tayini pek anlamsız değildi. Ancak General Pelli ile özel olarak konuşulup da bu Chester ve Fransız ayrıcılıkları meselesi yüzünden konferansın yine bir çıkmaza girip girmeyeceği sorulduğu zaman birçok tereddütlerle beraber Fransız başdelegesi hayır diyerek bir açık kapı bırakmayı da ihmal etmemekteydi. Geçen defaki konferans başlıca önemini toprak meselelerinden, adli kapitülasyonlardan, patrikhane tartışmalarından almıştı. Bu defaki konferansta ise görüşmelerin en esaslı konusunu mali ve ekonomik meseleler, para meseleleri oluşturuyordu. İkinci Lozan Konferansı'nın ilk toplantısında barış notukları dinledikten sonra biraz iyimser olanlar, biraz ümide kapılanlar, konferans dışında Fransızlarla konuştukları ve Fransız gazetelerini okudukları zaman haklı olarak uluslararası bir konferanstan ziyade büyük bir şirketin yönetim kurulu görüşmelerine başlamak üzereyiz diye düşünüyorlardı. Herhalde bu ikinci konferansın ilk gününün önemli olayı Amerika'nın Bern elçisi Grave'in konuşması oldu. Bu konuşmadan ve Amerikalılarla diğer görüşmelerden anlaşılıyordu ki antlaşma imza edilir edilmez Amerika Türkiye heyetiyle hemen görüşmeye başlayacak, iki memleket arasında özel bir ticaret ve dostluk antlaşması imzalanacaktı. Bu takdirde Amerika ile siyasi ilişkilerimiz de Lozan Konferansı'nın sonucuyla beraber hemen başlayacak demekti. Chester projesine gelince Amerikalılar Türk hükümetiyle bir Amerikan şirketi arasında yapılmış özel bir ticaret antlaşmasının uluslararası bir konferansta nasıl konuşulabileceğini bir türlü anlayamıyorlardı. Yalnız Türkiye ile bir Amerikan şirketini ilgilendiren bir meselenin bu konferansta nasıl konu olabileceğine ne bir sebep bulabiliyoruz ne bir ihtimal veriyoruz diyorlardı. İlk konuşmalar toprak ve para meseleleri. Lozan Palas'takiler 24 Nisan sabahı caddeden geçen bandonun sesiyle uyandılar. Pencereden bakıldığı zaman dışarısı kalabalık, her taraf bayrak içindeydi. İsviçre şehirleri içinde bir küçük mücevher parçasına benzeyen güzel, temiz, yeşil Lozan'ın caddelerinden alay alay insanlar, gözlerinde çiçekler, ellerinde bayraklar, bando içinde şarkı söyleyerek geçiyorlardı. Sonra haber alındı ki o gün Vaud Kantoru'nun büyük bayramıydı. Lozanlılar Vaud Kantoru'nun özellikle Lozan bağımsızlığı uğruna mücadeleye girişen, bu mücadele sonucunda kurşuna dizilen Davey'nin heykeli önünde muazzam bir gösteride bulundular. Gösteriye hemen hemen kanton halkının büyük bölümü, bütün öğrenciler, ordunun birçok kıtaları katıldılar. Bunlar önce Davey'nin heykeli önünden geçtiler. Sonra şehrin ileri gelenleri toplanan halkla İsviçre gençliğine konuşmalar yaptılar. İsviçre'nin Dünya Savaşı'na girmemiş olmasından dolayı sevinçlerini belirttiler. İsviçre gençliğine geçmişin derslerinden faydalanması, vatanlarının hürriyetini savunmak için daima hazır olması tavsiyesinde bulundular. Birinci siyasi ve ikinci mali komiteler çalışmalarına İsviçre'nin bu bağımsızlık gününde başlıyorlardı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Lozan Palas'ta İsmet Paşa ile General Pelli arasında geçen konuşmadan söz açıldı. Fransızlar bu konuşma sırasında General Pelli'nin İsmet Paşa'ya Türkiye'nin bazı dostça olmayan hareketlerinden ve Chester projesi hakkındaki resmi protestoya henüz cevap verilmemesinden şikayet ettiğini söylüyorlardı. Bundan sonra General Pelli, Fransa'nın Türkiye ile iyi geçinmek istediğinde olduğu hakkında teminat vermiş, Ankara Antlaşması ile eklerinin anlaşmaya yazılmasını isteyen İsmet Paşa'ya yalnız Fransa ile Türkiye'yi ilgilendirdiği için buna lüzum olmadığını söylemişti. Birinci siyasi komite bu hava içinde sabah saat 10'da görüşmelerine başlandı. İsmet Paşa diğer delegeler ve danışmanlarıyla beraber bu toplantıya katıldı. Bir gün önce Lozan'a gelen Venizelos, Yunan delegesi Kaklamanos'la beraber görüşmede hazırdı. Önce Başkan Rumbold, antlaşmanın siyasal nitelik gösteren birinci maddesinin geçirmesini, görüşmelerin sonuna bırakılmasını ve o maddeden hemen sonraki toprak meselelerinin konuşulmasını teklif etti. Bu birinci maddede bu antlaşmanın yürürlüğe konması tarihinden itibaren bir taraftan İngiltere İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya hükümeti, diğer taraftan Türkiye ve tebaaları arasında barış kesinlikle yerleşecektir. Taraflarca resmi temaslara başlanacak, her devletin kendi toprakları üzerinde diplomasi ve konsolosluk memurları, özel hükümler var olmadığı takdirde uluslararası hukuk tarafından tayin edilen esaslar gereğince muamele görecektir, deniyordu. Rumbold bu maddeyi geçtikten sonra ikinci maddenin tarafımızdan teklif edilen değişmiş şekline göre Türkiye'nin müttefiklerin teklif ettiği Meriç'in sol sahili yerine nehrin asıl mecrasının Talvek hattını istediğini söyledi ve İngiliz heyetinin bu fikre katılmayacağını da ekledi. Talvek hattı demek Meriç'ten akan suların ortasından ikiye ayrıldığını farz edilen bir hat demekti. Rumbold, Meriç nehri mesela Tuna nehri ile kıyas edilemez. Bu nehre Talvek hattının tayini zordur. Çünkü nehrin asıl mecrası sık sık değişir. Nehri iyi tanıyan uzmanlarla görüştükten sonra bu Talvek hattının kolaylıkla tayin edilemeyeceğine kanaat getirdim. Devletlerin arzusu devamlı barıştır. Bunun için komşu devletler arasında anlaşmazlığa meydan verilemeyecek bir çare bulmalıyız. Onun için bu teklife taraftar değilim. Onun arkasından Montagne konuştu. Meriç'te böyle bir hat yoktur. Telbek sabit değil, hareketlidir. Komşular arasında anlaşmaya meydan vermemeliyiz diyerek İngiliz başdelegesini onayladı. Bu sefer İsmet Paşa söz aldı. Önce antlaşmanın ilk maddesinden sona bırakılmasına itiraz etti. Herhalde bu birinci maddenin pek kısa bir zamanda görüşülerek halledilmesini temenni ederim, dedi. Sonra Telbek hattına geçerek ileri sürülen itirazların her nehir hakkında geçerli olduğunu söyledi. Şayet Telbek sınırı diye kabul edilmeyerek nehrin sol sahili kabul edilse bunda da aynı sakınca vardır. Meriç'in sol sahilde sabit değil, hareketlidir. Biz de iki komşu arasında anlaşmazlığa meydan vermemek içindir ki bu hattı istiyoruz. Teklifimiz kabul edildiği takdirde nehir iki devlet arasında müşterek demektir. Bir sahili bir hükümete, diğer sahili de diğer hükümete ait olacaktır ve esasen Telbek hattı teorik olarak ayırıcı bir hat teşkil edecektir. İsmet Paşa'dan sonra Kaklamanos söz aldı. Önceki görüşmelerde Meriç'in sol sahilinin kabul edilmiş olduğunu, o zaman Türkler tarafından bir itirazda bulunulmadığını, tespit edilen kararlarda kalkınmasını teklif etti. Yunan delegesinin bu ihtarı Rumboldt'ta devletlerin bize verdiği notayı hatırlattı. Bu notada toprak meselelerinde esaslı değişiklikler ileri sürüldüğü takdirde bunları görüşme isteğinde olmadıklarını bildirmişlerdi. Rumboldt, Telbek hattının esaslı bir değişiklik olduğunu, nota gelince teklifimizi kabule yanaşmayacaklarını bildirdi. İsmet Paşa, Meriç'in sol sahili yerine Telbek'i istemenin esaslı değişiklik olmadığını anlattı. Telbek gibi sahilin de değişebilir olduğunu tekrarlayarak bu sebebin teklifimizin reddini haklı göstermeyeceğini ilave etti. Bu sefer General Pelli söze karıştı. Madem ki sol sahili antlaşmanın 5. maddesinde yazılı olduğu gibi bir komisyon tayin edecektir, sahilin ara sıra değişmesi önemli olmaz. Çünkü komisyonun tayin edeceği sınır kesin olacağı için anlaşmazlık olmayacaktır, dedi. İsmet Paşa da bu defa sol sahil sınırı kabul edilirse o sahilde kalacak köylerin susuz kalacaklarını, asıl antlaşmazlığında bu gibi şeylerden doğacağını söyledi. Venizelos'a Pilli su meselesinden bir anlaşmazlık çıkmayacağı, bu konuda sonuçta anlaşabileceği cevabını verdiler ve Venizelos şunu da ilave etti. Hepimizin aradığı sabit bir sınır bulmaktır. Madem ki Telbek daima değişiyor, sabit değil demektir. Fakat sol sahil oluruz. Fakat sol sahil daima Türklerindir dersek, böylece belirli bir sınır bulmuş oluruz. Onun için suyun vaziyeti sınırın tayin noktasında olsun. Bu su Yunanlılar tarafından 10 metre çekilirse bu 10 metre boş toprak Türklerin olsun. İsmet Paşa böyle sürekli olarak değişen bir sınıra sınır denmez cevabını verdi. Rumboldt söz aldı. Su sağ sahile doğru çekilirse açılan toprak sizin olacak. İsmet Paşa sordu. Ya sola çekilirse? Bunun üzerine gülüştüler. İsmet Paşa devam etti. Biz ne toprak kaybetmek ne toprak kazanmak istiyoruz. Her yerde kabul edilen bir şekli teklif ediyoruz. Tekrar ediyoruz. İki memleket arasında kavgaya meydan vermeyecek tek yol budur. Çünkü sular her iki tarafa da ait olacaktır. Nehirden iki tarafın faydalanmasıyla Türkiye'nin faydalanmaması bir değildir. Tarımımız, köylerimiz için su lazımdır. Bunun üzerine sudan yararlanılması için anlaşırız, dediler. İsmet Paşa ısrar ediyordu. Madem ki sol sahil bizim olacak, sudan faydalanacağız. O halde Telbek'e veriyorsunuz demektir. Çünkü Telbek söylediğim gibi teorik bir çizgidir. Bu sefer Pilli atıldı. Mudanya Konferansı'ndan beri cereyan eden görüşmelerde alınıp verilen notalarda Türkiye'nin hep Meriç'e kadar Trakya'yı işgali tekrar edilmiştir. Bundan anlaşılan Meriç'in sol sahilidir. İsmet Paşa, biz Mudanya Konferansı'nda bir anlaşmanın ayrıntısını konuşmadık. Madem ki bugün nehrin bir sahili bize, diğer sahilinin komşu devlete ait olmasını kabul ediyorsunuz, yani madem ki nehir ortaklaşa iki devlete ait olacaktır, bu durumu kısaca fakat açıkça tarif edecek, Telbek hattından başka bir tabir bulmak mümkün değildir. Rumboldt, bu maddeyle çok meşgul olduk. İzin verirseniz başka maddeye geçelim, dedi. İsmet Paşa bu madde üzerinde itiraz hakkımızı muhafaza ettiğimiz cevabını verdi. Rumboldt, İsmet Paşa söze başlarken birinci maddenin kısa bir zamanda incelenmesini istedi. Elbet antlaşmanın imzasından önce bunu görüşeceğiz. İsmet Paşa, İstanbul'un ve Çanakkale'nin tahliyesi Türkiye için hayati bir meseledir. Tahliyenin tarihini, uygulama yollarını incelemek gerekir. Bunun ister toprak meselesinin başında, ister ortasında, ister sonunda fakat herhalde görüşülmesini isterim. Rumboldt, evet barışın imzalanmasından önce bunu herhangi bir şekilde hallederiz. Bundan sonra antlaşmanın 3. maddesine geçildi. Bu maddedeki değişikliğimiz Suriye ve Irak sınırına dairdi ve Ankara'nın anlaşmalarının bütün ekleriyle geçerli olduğunu ve antlaşmanın yazılmasını istemekteydi. General Pilli bu madde ortaya gelince hemen söz aldı. Hükümetimin verdiği talimata göre Ankara Antlaşması'nın Türkiye ile Mande'ye tabi Suriye arasında ve komşuluğa ait ilişkileri düzenleyen yerel bir belge olarak değerlendiririz. Bu antlaşmayı Fransa uyguladı, uyguluyor ve uygulayacaktır. Fakat bu anlaşma Fransa ile Türkiye arasında yalnız iki devleti ilgilendiren meselelere aittir. Niçin Türkiye bu anlaşma hükümlerini kendisiyle 8 devlet arasında imzalanacak bir anlaşma ile ilave etmek istiyor? Fransa heyetine göre bu sözleşme Fransa ile Türkiye arasındaki iki niteliğini muhafaza etmelidir. İsmet Paşa, madem ki General Pirli Fransa adına Ankara Antlaşması'nın geçerli olduğunu söylüyor, o halde teklifimiz yeni bir şey değildir. Arzu ettiğimiz antlaşmayı bu konuda daha açık kılmaktır. Fazla olarak bu antlaşma ne bizim meclisimize ne de Fransa parlamentosuna henüz onaylanmamıştır. İstiyoruz ki antlaşma meclisten geçeceği gün bu kararda antlaşmayla beraber onaylansın, yürürlüğe girsin. General Pirli, eğer antlaşma metninin bu sınırlara ilişkin kısmından başka bütün ayrıntıları incelemek lazım gelse, bu meselede ilgili olmayan devletlerin de görüşmeye katılması icap eder. İsmet Paşa istiyorsa antlaşma metninin 8. maddesinde yazılı sınırları burada anlatalım. İsmet Paşa, sınırın belirlenmesi kabul edildiyse antlaşma metninin diğer hükümleri de kabul edilmiş demektir. Bizim için Ankara Antlaşması bir bütündür. Ondan dolayı teklif ettiğimiz ilavenin yazılmasını istiyorum. Gülerek, Fransa istiyor mu ki biz kendisiyle ayrı bir antlaşma yapalım? Eğer istiyorsa kendisiyle bu ayrı antlaşmayı yapmaya hazırım. İstemiyorsa teklif ettiğimiz cümlenin yazılmasını kabul ediniz. General Pirli tekrar itiraz etti ve bu sefer Montaigne söz aldı. Üçüncü maddede düşünülen sınırların belirlenmesidir. Onun için yalnız sınırı ele almak yeterlidir. İsmet Paşa, madem ki Ankara Antlaşması geçerlidir, Türkler için baştan aşağı geçerli demektir. Madem ki General Pirli de bu antlaşmanın Fransa tarafından kabul edildiğini reddetmiyor, o halde tekrar ediyorum ki antlaşma eklenmesini isterim. General Pirli, devletlerin antlaşmaya yalnız Türkiye ile kendilerini ilgilendiren maddelerin geçmesine müttefik olduklarını görüyorsunuz. Bu meseleye özel görüşelim. Göreceksiniz ki sizi gerektiği şekilde tatmin edeceğim. Rumbold, Mösyö Montaigne'ın fikrindeyim. General Pirli'nin beyanatını senet kabul ediniz ve Ankara Antlaşması'nı da söz konusu etmeyiniz. Bunun üzerine İsmet Paşa, General Pirli'ye peki görüşelim dedi ve başka maddeye geçildi. Sonraki madde Musul meselesiydi. Üçüncü maddenin Türkiye-Irak sınırına ait ikinci fıkrası konuşulacaktı. Sir Rumble söz aldı. Geçen defa biz buradayken ayrılırken Türkiye-Irak sınırı meselesinde her iki tarafın statükoyu muhafaza edeceğini kararlaştırmıştık. Halbuki karşılık teklifinizde bundan bahsetmiyorsunuz. Bizim için bu nokta mühimdir. İsmet Paşa, siz anlaşma projesinden bahsetmemişsiniz ki biz bahsedelim. Rumbold, hükümetimle hükümetinizi ilgilendiren bu meseleyi sizinle özel olarak görüşmek isterim. Ankara Antlaşması'ndan sonra Musul meselesiyle tekrar özel konuşmalar salonuna giriyordu. Bundan sonraki dördüncü madde, esasen tarafımızdan kabul edildiği için görüşülmedi, beşinci maddeye geçildi. Bu maddede sınırları çizecek komisyonların yerlerinde verilen kararları bozabileceği hakkındaki fıkranın kaldırılmasını istiyorduk. İsteğimiz kabul edildi. Diğer maddelerde değişiklik olmadığı için 12. maddeye atlandı. Bu maddeye İmroz, Bozcaada ve son adaya bağlı Merkep Adaları kelimelerinin ilavesini istiyorduk. Rumbold, buradaki değişiklik teklifini de kabul ediyoruz. Yalnız bundan dolayı Boğazlar Sözleşmesi'nin 4. maddesini de değiştirmek gerekir. Bunu da müşavirler yapsınlar. Bir de Merkep Adası'nın Rumca ismi olan Gaiduris'in ilavesi lazımdır dedi. Ve böylece 2. Lozan Konferansı'nın ilk görüşmeleri bazı ufak tefek meselelerin çözülmesi ve bir iki önemli meselenin de özel konuşmalara bırakılmasıyla sona erdi. Fakat ilk günün en hararetli görüşmeleri asıl 4.30'da toplanan Mali Komite'de yapıldı. Bu toplantıya İsmet Paşa da katılıyordu. Görüşmeye antlaşmanın 17. maddesinden başlandı. Bu madde Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu parçalarından olan Mısır ve Sudan ülkelerinden feragatine dairdi. Rumbold, bizim bu meselede söyleyecek sözümüz var. Uzmanımız görüşümüzü anlatacak dedi ve toplantıda bulunan İngiliz uzman karşılık değişiklik tekliflerinde Türklerin prensip itibariyle hakları vardır. Türkiye kendisini Mısır borçluluk taahhütlerinden kurtarmak istiyor ki doğrudur. Fakat bu husus mukaveleyle de mümkündür diye ilave etti. Hasan Bey cevap verdi. Mısır üzerinde hakimiyet hakkımızdan vazgeçmeye razı olduk. Hakkımızı feda ederken o hakkın bize yüklediği taahhütlerden de kurtulmalıyız. Mısır'ın borçlarına karşılık olan İngiliz gelirini İngiliz Bankası alıyor. Onun için bir sözleşme eğer mutlaka lazımsa bu İngiltere ve Mısır arasında yapılmalıdır. Burada bizi ilgilendiren bir şey yoktur. İngiliz uzman biz 15 dakika görüşürsek bu mesele üzerinde anlaşabiliriz dedi ve mesele yeni kurulan uzmanlar komisyonuna gönderildi. Bundan sonra 19. maddeye geçildi. Bu maddeyle de Kıbrıs adası üzerindeki hakkımızdan vazgeçiyorduk. Hasan Bey Kıbrıs'tan vazgeçiyoruz. Buradaki taahhütlerimizden de kurtulmalıyız fikrini tekrarladı. İngiliz uzman tekrar prensip itibariyle doğrudur. Fakat burada 1855 borçlanması var ki bunu da uzmanlar görüşsünler cevabını verdi. Bu maddede uzmanlara gitti. Bundan sonra 45. maddenin ilişkin olduğu 50. maddeyle beraber konuşulması kararlaştırıldı. Bu iki madde Diyuni Umumiye'nin bizden ayrılan memleketler arasında paylaşılmasına dairdi. Bu maddenin bir fıkrasında devletlerin yazdığı Diyuni Umumiye Meclisi tabirini değiştirerek yetkili olanlar diye yazılmasını istiyorduk. General Pirli bundan maksadınız nedir diye sordu. Hasan Bey cevap verdi. Yalnız Diyuni Umumi Meclisi'nden bahsediyorsunuz. Halbuki o meclisin yetkilisi bütün borçlanmalara ilişkin değildir. Muharrem kararnamesine bağlı borçlanmalardan başka avanslar da vardır ki Diyuni Umumi'ye bunlardan yetkili olamaz. General Pirli, görüyorum ki burada bir yazılış hatası var. Dedikleriniz doğrudur. Biz de açıklık istiyoruz. Esas değil, bir şekil meselesi. Uzmanlara havale edelim. Bu sırada İngiliz heyeti aynı maddenin ikinci fıkrasına takıldı. Bunda da yazılış tarzı düzeltmeye muhtaçtır. Uzmanlar görüşsün, denildi. Sonra 45. maddenin karşı teklifimizdeki hiçbir surette koşulunu kabul ettiler ve 46. maddeye geçildi. 46. madde Diyani Umumiye'nin sermaye üzerinden paylaştırılması hakkındaydı. General Pirli, esas da müttefiyiz şekle gelince fıkranın başında siz halel gelmeksizin diyorsunuz. Bunu koşulsuz kelimesine çevirelim. Hasan Bey bu yazılış meselesinin önemi olmadığını söyledi, kabul edildi. Aynı maddenin 3. fıkrası ki Türkiye'nin ödeme planı çıkartabileceğine dairdi, uzmanlara havale olundu. Daha birkaç madde yazılış tarzları üzerinde ufak tefek tartışmalarda böylece uzmanlara havale edildikten sonra 37. maddeye geçildi. Bu maddenin ruhu şuydu. Biz borçları akdettiğimiz zaman elimizde koca bir imparatorluk vardı. Sonra memleket parçalanmıştı. Elimizden birçok yerler alınmıştı. Gelir azalmıştı. Şimdi bize elimizdeki taahhütler yeterli değil, yeni taahhütler bulunuz diyorlardı. General Pilli, kaldırılmasını teklif ettiğiniz bu maddenin kalkmasına kuvvetle taraftarız dedi. Hasan Bey cevap verdi. Biz taahhütlerimize sadık kalmak istemiyor değiliz. Fakat bir kere muhtelif borçlanmaların karşılığını inceleyelim. Evvela Muharrem kararnamesine bağlı borçlanmalar var ki karşılıklarını arttırmak mecburiyeti yoktur. Kararname dışındaki borçlanmalara gelince eğer karşılıkları yeterli gelmezse açığımız memleketin genel gelirinden arttırılacaktır. Halbuki siz kalmasını teklif ettiğiniz bu maddeyle şöyle bir şey istiyorsunuz. Genel karşılıkları özel karşılıklara çevirelim. Buna lüzum yoktur. Çünkü Türkiye'nin genel gelirleri esasen bu arzularınızı temine yeter vaziyettedir. Bundan başka mesele kambiyo farkıyla ilişkilidir. Diyani Umumi Meclisi bu kambiyo meselesinden dolayı Türkiye ile görüşmeye yetkili olmadığını söylüyor. Senelik tesisatı neye varacağını da bilmiyoruz. Şimdi teklif ettiğiniz maddeyle siz bizden meçhule karşı bir taahhüt istiyorsunuz ki bunu yapamayız. General Pirli, ifadenize göre maddenin kalkmasında bir sakınca olamaz. Bu hamiler için ancak bir teminat meselesidir. Bununla beraber meseleyi Uzmanlar Meclisi'ne havale edelim. Bu maddede uzmanlara havale edildi. 48. ve 49. maddede bazı değişiklikler yapıldıktan sonra 50. maddeye gelindi. Bu madde demiryolları borçları ve kilometre teminatı hakkındaydı ve karşı teklifimizde kaldırılması istenmekteydi. General Pirli, nasıl kaldıralım? Bunda devletlerin menfaatleri söz konusudur. Hasan Bey, Mösyö Venizelos bundan evvelki toplantılarımızda Selanik Birleşme Hattı'na ait olan kilometre teminatı borcunu bir devlet borcu addetmiş ve bu itibariyle paylaştırılsın demişti. Biz bunu kabul etmedik ve dedik ki kilometre teminatında faiz ve amortisman yoktur. Kilometre teminatı şimendiferlerin bulunduğu memleketin iktisadi şartlarına ve taşıma gelirlerine göre değişir. Bu bir nevi iktisadi gelişmeyi kolaylaştırmak için devlet tarafından verilmiş tahsisat gibidir. Onun için beyhude teminattan dolayı ortaya çıkan taahhütler meselelerinde yani prensibin tayini meselelerinde hakemi kabul ederiz. Fakat bu şimendiferler işinde iki farklı mesele var. Biri yukarıda dediğimiz gibi kilometre teminatından doğan taahhütler, diğeri ise hat için yapılan borçlanma meselesidir ki başka başka şeylerdir. Bu ikincisi devlet borcudur ki paylaştırılabilir. Venizelos, ben de şimendiferlerin uzunluğuna göre paylaştırılmasını teklif etmiştim. İngiliz uzman bu beyanatın önemli ve incelemeye değer olduğunu söyledi. Venizelos, eğer Türkler uzunluğa göre paylaşmayı kabul ederlerse ben razıyım. Uzmanlar meclisine derhal gönderelim diye ilave etti. General Pirli, İsmet Paşa'nın notasındaki esaslara göre incelenmek üzere uzmanlara havale edelim dedi ve bu da uzmanlara gönderildi. Şimdi mesele 50. maddenin sonundaki ilaveye geliyordu. Bu ilave, Osmanlı Devleti'nden tedavüle çıkarılan kağıt paralar piyasadan çekildikçe çektiğimiz nispette bizden ayrılan memleketlerin de iştirakini, hisselerini ödemelerini istiyorduk. Hasan Bey dedi ki, Türkiye borçlarının taksimi kabul edildi. Fakat hangi tarihten itibaren? Biz 1918'i istedik. Müttefikler 1914'ü kabul ettiler. Bizim 1918'e kadar olan borcu taksime girişmek istememizin sebebi şudur. Eski imparatorluktan ayrılarak meydana çıkan devletler bizim her türlü çıkarlarımıza ve taahhütlerimize iştirak etmişlerdir. Onun için yani kağıt parada savaş zamanında çıktığı için bu aynı zamanda o devletlerin de hakiki borcudur. Şu farktaki bu kağıt paraların yalnız faizi yoktur. Fakat devlet bugün bunların karşılığı kimdeyse ona vermeye mecburdur. O halde Türkiye kağıt paraları piyasadan çektikçe kendi hissesine düşeni vereceği gibi yeni kurulan devletler de kendi hisselerine düşen kısmı vermelidir. Bir de iç borç yapılanma yapmıştık ki onda fedakarlık ettik, bizden ayrılan yerlerin hisseli olmalarından vazgeçtik. Nerede kaldı ki şu kağıt paraların ödenmesini Sevr Antlaşması'nda bile üzerimizden almış ve Almanya'ya yüklemiştiniz. Halbuki şimdi bu kaydı da kaldırıyorsunuz ve 158 milyon liralık borcun hepsini bizim üzerimizde bırakıyorsunuz. Fransız uzman Bargeton, fakat kağıt para çıkarmak bir borçlanma değildir ki. Hasan Bey, mecburi bir borçlanmadır. Bargeton, borçlanma olabilmesi için parayı verenle alan arasında sözleşme lazımdır. Fazla olarak bunun zorla tedavini emrettiğiniz için sizden ayrılan yerlerin ahalisi zarar gördüler. Onlara bir daha mı zarara sokalım? Hasan Bey, bu işte zarar görenler evvela kağıtları ilk kabul edenlerdir. Çünkü onlar kağıda karşılık altın vermişlerdir. İkincilerse kağıtları karşılığında almışlardır. İsterseniz bu maddeyi de uzmanlara gönderelim. General Pilli, devletler bunu uzun uzadıya inceledikten sonra kabul etmemeye karar vermişlerdir. Bunu uzmanlar meclisine gönderemeyiz dedi ve mesele burada kaldı. Bundan sonra 51 ve 52. maddeler hakkındaki değişiklik teklifimizi kabul ettiler. Bu kabulden sonra 52. maddenin 2. fıkrasında 12 adanın yıllık tahsisatı konusuna geçildi. İtalyan uzman Nogara söz aldı. 12 adayı 1920 senesine kadar Türkiye'ye vekaleten idare ettiğimiz için adaların borçlarını ancak o tarihten sonra üzerimize alabiliriz. Hasan Bey, fakat 1912 senesinden beri adalarda gelir tahsil ediyorsunuz. Adaları fiilen işgal etmiş bulunuyorsunuz. Ahaliyi vergiye tabi tutuyorsunuz. Fakat borcunu vermek istemiyorsunuz, öyle mi? Yıllık tesisata 1912'den itibaren iştirak etmelisiniz. Nogara, bu para çoktur, veremeyiz. Burada Venizelos söze karıştı. Biz bile adalara ait borçlar listesini 1912'den itibaren kabul ettik, dedi. Mesele yeni uzmanlara gönderildi. Montagna, anlaşmayı yazacak ve maddeleri komisyonlarda kararlaştıran son şekilleri verecek olan uzmanlar komisyonuna yalnız Türk uzmanlarıyla 4 müttefiğin gelmesini, kalabalık olmamasını söyledi. Venizelos itiraz etti. Romanya, Yugoslavya delegeleri de itiraza katıldılar. Nihayet bunların gerektiğinde kendilerini ilgilendiren bir konu olunca gelmelerine karar verildi. İkinci komitenin ilk görüşmesi böyle bitti. Bu ilk gün konuşmalarında asıl mücadele başlamadan önce iki tarafın birbirini yoklaması gibi bir hız alma, bir hazırlanma havası hakimdi. Konferans biraz daha geçsin, aldığı bu hızla ve bu kuvvetiyle Duyuni Umumiye Fırtınası'nın da ta içine girebildi. Fakat bunun için daha birkaç gün, hatta daha bir iki hafta geçmeliydi. Şimdilik devletler ana meselelerin ayrıntıları, yazılı şekilleri ve üzerinde uyuştukları toprak maddelerinin son formülleri üzerinde uğraşıyorlardı. Daha şimdiden iki taraf herhangi bir önemli meseleye dokunacağı zaman muhtelif şeyhleriyle yetiniyorlardı. Konferans gittikçe kızışacaktı. Nitekim 2. Lozan Konferansı'nın 3. günü siyasi ve ekonomik komiteler toplandığı zaman delegelerin daha hararetli olmaya başladıkları gözükmeye başladı. Özellikle siyasi komite Meis Adası ile Adakale hakkındaki istediklerimiz İtalyanlarla Balkanlıları özellikle sızlandırdı. 1. konferanstan beri biliniyordu ki asıl heyecanlı konuşmalar zaman zaman esrarengiz, özel buluşmalardan çok belki bu açık toplantıdaydı. Bu delegeler ani soru ve cevaplar karşısında gerçekten çetin bir imtihan geçirmekte ve daima geleceği hesap etmekteydiler. Siyasi komite 2. toplantısını yaptığı zaman masanın üzerine konan antlaşmanın 15. maddesi oldu. Bu maddeyle biz devletlerden Meis Adası'nı istiyorduk. Sir Rumble bunun esaslı bir tadil olduğunu söyleyerek devletlerin görüşmeyi doğru bulmadıklarını bildirdi. İtalyan delegesi Montagna, bu ada özellikle İtalya'yı ilgilendirdiği için İngiliz başdelegesinin fikrine katıldı. Bu hususta fazla söz söylemek istemiyorum. Fakat Türkiye'nin görüşlerini dinledikten sonra kendilerine cevap vermeye hazırım, dedi. İsmet Paşa söz aldı. Meis Adası karasularımız içindedir. Şimdiye kadar da bize ait olduğu kabul edilmiştir. Nitekim 10 Şubat 1904 Londra Konferansı ve İtalya ile yapılan Lozan Antlaşması bu ada üzerine hakimiyet hakkımızı tanımıştı. İstediğimiz düzeltme hiçbir surette esaslı sayılamaz. Nerede kaldı ki eğer bütün bir kıta bir hükümete ait olursa sahil sularındaki adaların da o kıtaya ait olması gerekir. Bundan önceki konferansta bu adalardan bahsedilmemişti. Yani adalar hiç konuşulmadı. Yani son dakika müttefikler projeye adalar meselesini daha önce görüşülmediği halde koydular. Mösyö Montagna, fakat İsmet Paşa'nın teklifi Misak-ı Milli hükümlerine aykırıdır. İsmet Paşa, Misak-ı Milli Araplardan bahseder. Nisan 1. maddesi istediklerimize karşı değildir. Fakat siz asıl benim soruma yani karasularında bulunan adaların bağlı oldukları kıtaya ait olması gerekir sorusuna cevap vermiyorsunuz. Bu ada Anadolu'nun ayrılmaz parçasıdır. Sir Rumble, adada Müslüman yoktur diyor. Halbuki adada birçok Müslüman vardı. Ancak işgalin uzun sürmesi bunların oradan göç etmelerine sebep oldu. Bu ada Anadolu'nun emniyeti için lazımdır. Haklı görüşlerimizin dikkate alınacağını ümit etmek isterim. Mösyö Montagna, müttefikler Türkiye'nin bu yeni talebini redde karar vermişlerdir. Bu talep bizi hayret uyandırmıştır. İsmet Paşa'nın 4 Şubat tarihli mektubunda bu adadan bahsedilmiyordu. Devletlerde İsmet Paşa'nın notasına verdikleri cevapta 4 Şubat mektubunda bahsedilmeyen meselelere dokunulmayacağını, topraklara ait maddelerde esaslı değişikliklere razı olunmayacaklarını bildirmişti. Adanın küçük olması meselenin önemini değiştirmez. Türkiye'nin bu isteği hakimiyetini genişletmek arzusundan başka bir şey değildir. General Pilli, Fransız heyetinin görüşü de Mösyö Montagna'nınkinin aynıdır. İsmet Paşa, görüşlerimizin doğru, isteklerimizin haklı olduğunu dikkate alarak Türk heyetine güvence vermenizi rica ederim. Mösyö Montagna, görüşlerimde ısrar ediyorum. Böyle bir mesele yoktur. Çünkü istenen değişiklik esaslıdır. Burada görüşülemez. Müttefikler bunu reddetmektedirler. İsmet Paşa, esaslı bir değişiklik sözü doğru değildir. Çünkü kara sularındaki adaların hakimiyetimizde kalacağını siz anlaşmanın başka bir maddesiyle kabul ediyorsunuz. İtalyan uzman Guarilla, İsmet Paşa 4 Şubat mektubunda 12 adaya ait tekliflerimizi kabul ettiğini söylüyordu. Fakat Meis Adası'ndan hiç bahsetmiyordu. Esaslı bir değişik değildir sözü de doğru değildir. Fazla olarak kara sularındaki adalar 12 adaya ait kararlar müstesna olmak üzere Türkiye'ye aittir. Kaydı vardır. Bir de 1912 antlaşma metninde Meis Adası'ndan kesinlikle söz edilmemektedir. Sonra bu ada kara sularında da değildir. Gerçi kıyıdan 3000 mesafededir. Ama tamamen kara sularına dahildir denilemez. Başka adalar vardır ki onlar da kara suları içinde olduğu halde Türkiye'ye ait değildir. İsmet Paşa, coğrafi bakımdan ve milletler arası kabul edilmiş usule göre Meis Adası'nın hakimiyetimize geçmesi gerekir. Bu esaslardan o kadar eminim ki meselenin herhangi bir hakeme havalesine razıyım. Hakemin tetkik sonunda vereceği hükmü beklemek isterim. Monsieur Montagne'a tekrarlayarak görüşümde ısrar ediyorum. Rumbold, İtalya heyetinin delillerini kabul ediyoruz. Sonraki maddeye geçilmesini tavsiye ederim. İsmet Paşa, biz de muhalefet şehrimizi koruyoruz. İtalyanların Castellerizzo adını verdikleri Meis Adası meselesi o gün böyle kaldı ve bir iki ufak değişikliğe ait konuşmalardan sonra 16. maddenin 3. fıkrasındaki Adakale konusuna geçildi. Önce Rumbold dedi ki, son fıkrayı okuduğum zaman cidden hayretlere düştüm. Bu adanın hukuki vaziyeti hakkında biraz bilgi vereyim. Bu ada, Berlin Antlaşması konuşulurken unutulmuştur. Sonra Macarlar işgal etmişler ve gerek Londra, gerek İstanbul, gerek Atina konferanslarında Türkler kendilerine teklif edilen sınırları dışında kalan Avrupa toprakları üzerinde hakimiyetlerden vazgeçmişlerdir. Bunun üzerine Adakale ile özellikle ilgili olan Romanya delegesi Diamandi söz aldı. Bir barış konferansına yakışmayacak bir tavırla Adakale hakkındaki talebimizi küçümsemek istedi. Sesine bazen öyle bir ahenk veriyordu ki bu hali Sir Rumbold'un bile hiddetli bakışları üzerine çekti. Romanya'nın küçük delegesi Bindere'den su getiriyordu. Ondan sonra Yugoslavya delegesi Jovanović hiç ilgili olmadığı bu meselede kraldan çok kralcı olmaya gayret keşliğine kapıldı. Diamandi diyordu ki, Romanya hükümeti bunu okurken evvela bir imla yanlışı zannetti. Fakat sonra baktı ki öyle bir imla hatası falan değil, hakikaten Türkler Adakale'yi istiyorlar. O zaman meselenin ne olduğunu bilmedikleri hakkında bizde kanaat oluştu. Diamandi adanın coğrafi konumunu anlattıktan sonra bu ada birçok zamanlar Avustralya ile Türkiye arasında daima bir mesele halinde kalmıştır. Adakale Orşava'nın karşısında olduğu için oraya sahip olan buraya da sahip olmuş ve sırayla bazen Avusturya bazen Türkiye burayı ele geçirmiştir. Ada bir aralık Macaristan'ın da hakimiyetine geçmiştir. En nihayet 1919 senesinde Paris'teki Barış Konferansı Genel Sekreterliği tarafından bize resmen tebliğ edilmiştir ki bu ada Romanya'ya aittir. Adanın hukuki vaziyeti budur. Fazla olarak Türkiye'ye ait olabilmesinde pratik zorluk da vardır. Biliyorsunuz ki bizim sınırımız Tuna'nın batı sınırıdır. Ada bu sınırın kuzeyindedir. O halde bizim sınırımızı ihlal etmeden bu adayı nasıl alabilirsiniz? Sonra İsmet Paşa Bükreş'ten geçerek Ankara'ya gitti. Bükreş'te hariciye nazarımızla görüştü. Fakat adaya dair bir şey söylemedi. Doğrusu düşündük. Bu husustaki maksadı araştırdık. Olsa olsa bu Türkiye'nin Avrupa'ya bir sömürge siyaseti takibine başlaması olabilir, dedik. Küçümseyerek, bununla beraber siz adı üzerindeki muhalefet şehrinizi muhafaza edin, biz de adayı muhafaza edelim. Jovanović, Yugoslavya hükümeti de bu teklif karşısında şaşırmıştır. Anlaşmanın 22. maddesi gereğince Türkler evvelce yapılan anlaşmalara uyacaklarını söylüyorlar. O antlaşmalar bu adayı kendilerinden almıştır. O halde niçin bundan bahsetmeli? Meseleyi bir kenara bırakalım, ben daha çok ayrıntı verebilirim. Fakat vakit kaybetmek istemiyorum. Çalışıp süratli bir neticeye varmak taraftarıyım. İsmet Paşa söz aldı. Bu adanın Türk hakimiyetine ait oluşu pek eskidir. Berlin Konferansı'nda bunun unutulmuş olması hiçbir zaman bir delil olamaz. Bilakis adı üzerindeki hakkımız o kadar açıktır ki hakimiyetinin bize ait olmayacağını kimse düşünmemiştir. Hatta 3 hafta öncesine kadar Türk memurları Adakale'deydiler ve İstanbul'daki Romanya temsilcisinin rızasıyla memurlarımız da birkaç gün önce Ankara'dan Adakale'ye gitmiştir. Bundan sonradır ki bu hakimiyet meselesini siz ortaya çıkardınız. Gerçi ben Bükreş'te hariciye nazarınızla görüştüm. Fakat biz genel meselelerden bahsettik. Bu adayı istemek ne sömürge siyaseti ne de emperyalizm tatbiklemektir. Adanın ahalisi Türktür ve Türk hakimiyetinde kalmak arzusundadır. Bu hususta hakkımızı muhafaza ediyorum. Sir Rumbold, bu maddede esaslı bir değişikliktir ki görüşülemez, dedi ve mesele böylece kaldı. 19. maddenin 2. fıkrası iki tarafın kabul edilebileceği bir şekilde konmak üzere uzmanlara gönderildikten sonra 20. maddeye geçildi. Burada sultan kelimesini Osmanlı İmparatorluğu'na çeviriyorduk. Montagne sordu. Bunu niçin değiştirdiniz? İsmet Paşa, sizi memnun etmek için. Monsieur Montagne, fakat o zaman sultan vardı. Bu durumdan dolayı iyiliksever tavrınıza teşekkürle beraber sultan tabirinin kalmasını rica edeceğiz. İsmet Paşa, biz de şimdi sultan olmadığı için bir açıklık sağlamak amacıyla Osmanlı İmparatorluğu diyoruz. Guarilla, bizim teklifimizde de bir yanlış vardır. Çünkü sultana verilen müsaadeler Oğuz Antlaşması ile değil, bir kral iradesiyle verilmiştir. Eğer esasta müttefiksek bir formül bulabiliriz. İsmet Paşa, benim halife adına, mezhebi ayrıcalıklar adına söz söylemeye hakkım yoktur. Ben Türk hükümeti adına konuşuyorum. Guarilla, bu ayrıcalıklar yalnız mezhebi değildir. Hem mezhebi hem idaridir. Bunun üzerine iki tarafın bir formül bulmasına karar verildi. 21. madde boğazlar meselesine aitti. İsmet Paşa, bu vesileyle bu mesele hakkında bir noktaya dikkat çekmek isterim. Boğazlar Sözleşmesi henüz imza edilmemiştir. İmza edileceği sırada Karadeniz sahilindeki devletler temsilcilerinin davet edilmesini talep ederim. Bu teklifi maddenin yazılışı için yapmıyorum. Barış imza edileceği zaman onlar da çağrılmalıdır. Sir Rumbold, imzayı kabul ediyorlarsa onları da davet ederiz. Ve 25. maddeye geçildi. İngiliz uzman Ryan söz aldı. İki değişikliğimiz var. Ruhani yerine dini kelimesi ve Türkiye haricinde tabiri. Doğuda ruhani ile dini arasındaki bir fark gözetiliyor. Haydi bundan bir sakınca görmeyelim. Fakat ben İngilizim. Sizin memleketinizde İngiliz kiliseleri var. Bunların ruhani başkanı Cebel-i Tarık'taki piskopostur. Maddenin sonundaki değişikliğinizi kabul edersek, onların Cebel-i Tarık'taki piskopozla olan ilişkilerini kesmiş olursunuz. General Pelli, mesela Katolikler de Papa'ya tabidir. Onlar da aynı surette ilişkilerini kesmeye mecbur olurlar. İsmet Paşa, din kelimesi bizde alışılmış olan bir kelimedir. Onun için bu değişikliği yaptık. İsterlerse danışmanlar değiştirsinler. Türkiye haricinde tabirinden maksat da azınlıklardı. Söylediklerinizi düşünmemiştik dedi ve bu ikinci oturum da böyle bitti. Bu toplantıdan sonra akşama doğru Montanya'nın başkanlığında iktisadi komitenin görüşmelerine başlandı. İsmet Paşa 8 Mart notasında iktisadi maddelerin sonra görüşülmek üzere antlaşma metninden çıkarılmasını istemiş, müttefikler karşı tekliflerini sırasında konuşalım cevabını vermişti. Özellikle Fransa'nın üzerinde ısrar ettiği bu ekonomik meseleler şunlardı. Osmanlı anonim şirketi olup sermayelerinin büyük kısmı itibarıyla yabancı olan şirketlerin savaş sırasında görmüş oldukları zarar ve ziyanın Türkiye tarafından tazmini hakkında anlaşmaya bir madde konmasını istiyorlardı. Bu surette memleketlerimizdeki Osmanlı şirketleri demiryolu, rıhtım, liman ve benzeri yabancı muamelesi göreceklerdi. 1914'ten önce verilip de henüz tatbikata başlanmamış olan ayrıcalıkların onaylanması ve gerek bu ayrıcalıkların gerek Dünya Savaşı'ndan önceki sözleşmelerin yeni mali ve iktisadi şartlara uydurulmasını istiyorlardı. Mesela Dünya Savaşı'ndan önce imzalanan bir demiryolu sözleşmesinde kilometre başına 100 para ücret konmuş olduğunu farz edelim. Bu sözleşme şimdiki hayat ve malzeme pahalılığına göre arttırılacaktı. Ateşkes'ten sonra İstanbul hükümeti tarafından imzalanan ve mali ve iktisadi sözleşmelerin onayını istiyorlardı. Bunlar arasında Menderes bölgesinde İtalyanlara verilen geniş kapsamlı ayrıcalıklar, bankalardan alınan avanslar, rejimle yapılan temettü paylaşımı gibi meseleler vardı. Türkiye'nin Anadolu demiryollarının sahibi olmasına yönelik isteğini gidermek için Türkiye'nin malı olmayan ve içinde müttefiklerin tebaasının yüksek çıkarları bulunmayan demiryolları, Türk devletleri anlaşmasının imzalanmasından bir sene sonraya kadar istimlak edecek ya da satın alacaktı. Eğer istimlak bedelinde anlaşmazlık çıkarsa, Milletler Cemiyeti'nin tayin edeceği bir hakeme müracaat edilecekti. Bu yola istimlak için kıymet takdiriyle harcanacak paranın gerçek miktarı tespit edilecek ve ateşkesten beri müttefik devletler tarafından bu demir yollarının ıslahı için harcanan paralar bu miktardan indirilecekti. Bu parayı bulmak hususunda devletler Türkiye'ye kolaylık göstereceklerdi. Demir yolları böylece tarafımızdan istimlak edildikten sonra bunlar için bir işletme heyeti kurulacak ve bu heyete İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye hükümetlerinin birer çeyrek hisseleri bulunacaktı. Bunların manası Anadolu demir yollarımızı alınız ve bizi hediye ediniz. Size de bir çeyrek hisse verelim demekti. Gerek Türk devletine gerek hazineye ait emlak bizden ayrılan toprakların para vermeden malı olacaktı. Biz devletin gelir gitmeyen kurumlarını kışla hükümet konağı gibi terk ediyor fakat karşı taraf çiftlik, arazi, fabrika gibi gelir getiren emlake karşı bedel istiyordu. Hazine emlakine gelince bunlar doğrudan doğruya halifete aitti, kimseye süremezdi. Kabotaj, malum olduğu üzere her devletin kendi limanları arasında gidiş gelişi kendi tabi haklarından sayılır. Devletler bizim de bu hakkımızı tasdik ediyorlar. Yalnız çoktan kurulmuş deniz nakliyatı şirketleri olduğu için bunların 5 sene daha faaliyetlerde bulunmalarını ve kabotaj hakkının 5 sene sonra Türkiye'ye kalmasını istiyorlardı. İşte şimdi bu meselelerin görüşülmesine başlanıyordu. Fakat bu ilk toplantı İsmet Paşa'da bulunduğu halde görüşülen maddeler çok önemli olmadıkları için hafif görüşmelerle ve büyük kısımda uzlaşılarak geçti. Görüşmenin dikkate değer noktası 75. madde üzerindeki konuşma oldu. Bu madde yabancıların vergilerine aitti. Hasan Bey, bu madde ilave etmeli. Mösyö Montanya, siz kaldırılmasını düşünüyorsunuz, biz de kalmasını düşünüyoruz. Hasan Bey, eğer kendi tebaamızdan almadığımız vergileri müttefikler tebaasından almışsak pekala iade edelim. Fakat bunun dışında herhangi bir teklif açık haksızlık olur. General Pelli, biz kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettik ama geriye dönük uygulanmaması şartıyla kabul ettik. Şimdi bizden kalkıp da 50 senelik vergi mi isteyeceksiniz? Kapitülasyonlar bugün kalkmıştır. Siz de bugünden itibaren uygulamaya geçiniz. Hasan Bey, kapitülasyonların kalkma tarihi 1914'tür. Ondan önceki tarihe ait bir şey istemiyoruz. General Pilli, fakat o tarihte kararınız tek taraflıdır. Siz kapitülasyonları kendi kendinize kaldırdınız. Hasan Bey, esasen kapitülasyonlar tek taraflıdır. Müttefikler hep birden, hayır, kapitülasyonlar iki taraflıdır. İki tarafın rızasıyla kalkar. Fakat bu kapitülasyonlar maddesi üzerinde münakaşa etmeyelim. Zekai Bey, siz geriye dönük işletmeyin diyorsunuz. Eski vergileri almayın diyorsunuz. Sonra aldığınızı da geri verin diyorsunuz. Geriye dönük olmaması için evvela siz böyle bir teklifte bulunmamalısınız. Şimdiye kadar tahsil edilenleri biz istemeyelim. Tahsil edilenleri de siz istemeyiniz deseniz daha doğru olmaz mı? Mösyö Montagne bu kapitülasyonlara aittir. Burada incelmesin. Kapitülasyonlarla meşgul diğer komite görüşülsün. General Pilli, geçmişe bir sünger çekelim. Zekai Bey, sünger çekecekseniz iyice çekiniz. Bizden aldığınız paraları istemeyiniz. Bu madde de böyle kaldı. Sonra 76. maddeye geçildi. Hasan Bey, tarih meselesine itiraz etti. Müttefikler itirazı kabul ettiler. Bu maddenin sonunda kendi yazdıkları fıkra hakkında, bu sefer yeniden görüşür, belki kaldırır, belki de yeni bir şekil teklif ederiz, dediler. Nasıl olur? Bunu siz teklif etmiştiniz. Şimdi ahval ve vaziyet değişti. Bundan sonra 77. maddeyi biz kabul ettik. 78. maddenin tarihi değişsin dedik. Bunu da onlar kabul ettiler. O günkü birçok uzun görüşmelerin olumlu sonuçları şunlar oldu. Türkiye tebaasından olup da yabancı devlet himayesi altındakiler yabancı muamelesi yapacağına dair olan maddeyi kaldırmayı kabul ettiler. Osmanlı şirketleri hakkında 72. maddedeki kaydı kaldırmayı kabul ettiler. 1914 Ağustos tarihinin 1914 Kasım'ına çevrilmesini kabul ettiler. Üçüncü şahısların tazmini maddesini incelemeyi kabul ettiler. Malları iadeden doğacak uyuşmazlıkları yargılayacak karma hakem mahkemesi meselesinde biz rıza göstermedik. Onları kaldırmayı kabul etmediler. Mesele askıda kaldı. 37. maddenin bizim tarafımızdan teklif edilen karşılık esası üzerine konmuş şeklini isteğe bağlı olmak üzere kabul ettiler. 74. maddenin ikinci fıkrasındaki Türk mallarının iade edilmemesi hakkındaki tekliflerinden vazgeçtiler. Yalnız malları olduğu gibi iade etmek ve tazminat vermemek kaydını koydular. 75. maddedeki vergiler meselesi askıda kaldı. Lozan Konferansı'nın 3. toplantı günü böylece antlaşmanın ana maddelerine doğru pürüzleri ayıklama ve temizleme günü oldu. Fakat ana meseleler masa üzerine gelmekte çok gecikmezdi. Bunlardan herhangi biri sabah akşama başında numarası yazılı 5-10 satırlık küçük fakat önemli bir memleket kadar büyük bir madde halinde bütün gürültü ve patırtısıyla er geç masanın üzerine gelecekti. Fransızlarla mücadele başlıyor. Borçlar, kapitülasyonlar, ayrıcalıklar. Artık konferans çalışmalarının sıklaştığı görülüyordu. Birinci konferansta olduğu gibi komisyon toplantıları arasına kesintiler girmiyordu. En önemli meseleleri görüşecek olan siyasal ve ekonomik komisyonlar arka arkaya toplanıyordu. Mali komite ise Fransızlar tarafından havayı yakalamak ve uygun zamanda işe başlamak düşüncesiyle olacak daha sonralara bırakılmışa benziyordu. Bu arada Fransız maliyecisi de Clauser'in hatta Lozan'a gelen Osmanlı Bankası Müdürü Stein, Türkiye ile görüştükleri hatta kendilerine bir nevi pazarlık imkanı verebilmek için General Pilli'nin müttefikleri de zorlayarak önceden kabul edilmiş maddelerin tekrar tartışılmasını istediği göze çarpmıyor değildi. Hükümetlerinin binbir zorluk içinde yüzdüğünü gören ayrıcalık sahipleriyle hamiller döne dolaşa doğrudan doğruya Türklerle görüşme yoluna girmek mecburiyetindeydiler. Fakat ne de olsa bir konferans sırasında bu terazinin kefesine konferansın ağırlığını koyarak savaş ya da barış demek ister gibi davranarak meselelerini çözümlemeye çalışmak herhalde kendilerine daha uygun gelmekteydi. Bunun içindeki üzerinde hassas olduğumuzu bildirdikleri meseleleri tekrar kurcalamaktan daha çok Fransızlarla İtalyanlar en az bir pazarlık faydası ummaktaydılar. Ekonomik komisyonun 3. toplantısı da bu duygu ve düşüncenin açık göstergesi oldu. Fakat İsmet Paşa'nın kesin hareketi karşısında bu yolunda çıkar yolu olmadığı anlaşılmakta gecikmedi. Olay şöyle oldu. Mösyö Montagne görüşmeyi açtıktan sonra 80. maddenin okunmasını istedi. Önceki toplantıda 78. maddeye kadar konuşulmuştu. Mösyö Montagne 79. maddeyi atlatmak istiyordu. Madde şuydu. Müttefikler tebaasından herhangi bir Yunan tebaası müstesna, Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı hakimiyetindeki bir toprakta malı olup da herhangi bir surette zarar görmüşse bir tazminat istemeye hakkı olacak ve müttefikler de bu tazminatı kendisine 57. maddede yazılı paradan ödeyeceklerdi. 1. Lozan Konferansı'nda müttefiklerin bu şekilde ortaya attıkları tazminat meselesi, bizim Almanya ve Avustralya'daki altınlardan İngiltere'ye ödediğimiz gemi bedellerinden vazgeçmemiz üzerine takas edilmişti. Bu maddeyi şimdi okumadan geçmekle, onu anlaşmada olduğu gibi bırakmak ister tavrını takınmak istiyorlardı. İsmet Paşa hemen söz aldı. Evvelki toplantı 78. maddenin görüşülmesiyle bitti. Bugün 80. maddeye geçiliyor. O halde 79. maddeyi kaldırılmış sayıyorum ve hükümsüz sayılmasını istiyorum. Nogara, madde kaldırılmamıştır. Tamirat ve tazminat meselesine ait olduğu için sonraya bırakılmasını istemiştik. Hasan Bey, hayır, madde geçersizdir ve buna delil de 4 Şubat tarihindeki vaziyeti tespit etmek üzere Genel Sekreterlik tarafından dağıtılan risalede bu maddenin olmamasıdır. Montagne, gerçi dün tazminata dair bir madde konulmuştu. Genel sekreterden tutanakları isteyelim. Genel sekreter gidip tutanağı inceledi. Geldi. Türkler haklıdır. 79. madde görüşülmemiştir, dedi. Bunun üzerine Mösyö Montagne özür diledi, sözü İsmet Paşa'ya verdi. İsmet Paşa, tamirat ve tazminat meselesi geçen defaki konferansta halledildiğinden beyanatımı tekrarlar, maddenin kaldırılmış addedilmesini isterim. General Pirli, biz meseleyi halledilmiş saymıyoruz. Meseleyi esaslı incelemek için 79. maddeyi 57. maddeyle beraber tartışırsak daha uygun olur fikrindeyim. İsmet Paşa, bu madde hiçbir zaman yeniden görüşülemez. Çünkü müttefikler geçen konferansın sonunda aramızda alınıp verilen mektuplarla bu meseleyi çözümleyip kabul ettiler. Bundan dolayı tamirat ve tazminat meselesini çözülmüş addederiz. 80. maddeye geçmeliyiz. Mösyö Montagne, mesele pek mühimdir. Rica ederim bu kadar kesin tutumu almayınız. İsterseniz çekince ileri sürünüz. İsmet Paşa, mümkün değil. Biz ortaklaşa verilmiş bir karar üzerine buraya geldik. Türk Baş Delegesi'nin kararlı tutumu karşısında Mösyö Montagne, toplantının 5 dakika tatilini teklif etti. Sir Rumbold, General Pirli, Montagne dışarı çıkarak 5 dakika konuştuktan sonra geldiler. Mösyö Montagne, 79. maddenin kalmasında ısrar etmiyoruz. Fakat bu kabulümüz, buna ait diğer maddelerin hükümlerini ihlal etmemek şartıyladır. İsmet Paşa, bu sözlerinizden sonra kaldırılmasını kesin addederim. Bir daha tamirat ve tazminat bahsine gelmeyeceğiz, değil mi? Mösyö Montagne, bu General Pirli'nin başkanlığındaki mali komiteye aittir. Bizim komitenin yetkisi dahilinde değildir. Israr etmemenizi rica ediyorum. 79. maddeyi kaldırıyoruz. İtirazlarınızı 57. madde konuşulduğu zaman yeniden söylersiniz. İsmet Paşa, tekrar ediyorum ki bu mesele 1. konferansta bilinen şekilde halledilmişti ve 1. konferansın kararları bu 2. konferansa esas oluşturmuştur. Eğer esaslara sadıksak diğer maddenin görüşülmesine geçelim. Mösyö Montagne, fakat siz de evvelki konferansta karşılaştırılan başka meseleleri yeniden ileri sürmediniz mi? İsmet Paşa, 79. maddenin kesin olarak kaldırılmış olduğunu kabul şartıyla 80. maddeye geçiyoruz. Kabul edildi. 80. madde hasarlardan, Osmanlı şirketlerinden söz ediyordu. Hasan Bey söz aldı. Bu 80. maddenin de kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bunda hasarlardan bahsediliyor. Bu bir iktisadi madde değildir. Fazla olarak o hasarları Mali Komisyon inceleyecektir. Bu madde kalırsa fazla külfet olacaktır. Osmanlı şirketlerine gelince bu husustaki görüşlerimizi biliyorsunuz. General Pirli itiraz etti. Dedi ki, fakat biz tebaamızın menfaatlerini korumak mecburiyetindeyiz. Hasan Bey, biz tebaamıza olduğu gibi bu şirketleri de haklı oldukları takdirde lazım geldiği surette tatmin edeceğiz. Binaenaleyh siz hukuki kişilikten ayırmak şartıyla tebaanızın çıkarlarını savunabilirsiniz. Bu şirketler bakaya talebinde bulunurlarsa, herhangi bir surette alacak davası açarlarsa, Türk hükümetine müracaat etsinler. Böyle olmaz da devletlerin teklif ettiği şekil kabul edilirse, şirketlerin milli mahiyeti kalmaz. Bir de meseleyi geleceği göz önüne alarak incelemenizi rica ederim. Memleketimiz bu gibi şirketlere muhtaçtır. Böyle şirketler kurulacak ve gelişecektir. Fakat müttefikler görüşlerinde ısrar ederlerse, o halde bu şirketlere kolaylık göstermemek mecburiyetinde kalacağız. Bu hem bize hem de bugün savunma davasında olduğumuz şirketlere zarar verecektir. Bu sebeplerden biz bunların anlaşma metnine geçmesine karşıyız. General Pirli, esasen bu mesele notlarla halledilmiştir. Binaenaleyh notadaki bakış açısı Hasan Bey'in söylediklerine uygundur. İsmet Paşa, biz de cevabımızda bu gibi şirketlerin hükümette doğrudan doğruya konuşmasını teklif etmiştik. Ümit ederim ki müracaat edecekler ve uzlaşacaklardır. Fakat bundan dolayı Türkiye şimdiden bir taahhüt altına giremez. General Pirli, biz de şimdi bir taahhüt istemiyoruz. Görüşmelerin sonunu bekleyeceğiz. Mösyö Montagne, şirketlerle hükümetin anlaşmasına bırakarak bu meseleyi erteliyorum. 81. madde Alman, Avusturya, Macar, Bulgar mallarının tasfiyesine aitti. Küçük bir değişiklikle madde üzerinde uyuşuldu ve 90. maddeye kadar metinler üzerinde düzeltmeler ve değişikliklerle görüşmeye son verildi. Böylece günün en önemli olayı 79. maddenin, yani tazminat konusunun İsmet Paşa'nın kesin savunmasıyla ebediyen kapanmasıyla oldu. Devletler hiç şüphesiz bir daha Lozan'a askeri isteklerimizi fakat mutlaka korumak azmine gelmiş olduğumuzu hissettirdiler. Bir an İsmet Paşa'nın görüşmeyi kesmek ister tavrını almasıdır ki 5 dakika görüşmeden sonra müttefiklere maddeyi kaldırmaktan başka çare olmadığı kanaatini verdi. Birkaç günden beri Türkiye'yi tehdit için Fransız gazetelerinin yakın ufukta gördüklerini iddia ettikleri kesinti 2. Lozan Konferansı'nın ilk haftası içinde görüşme salonunu böylece sıyırıp geçti. Konferans görüşmeleri yürüyüp giderken kulislerde faaliyet eksilmiyordu. Her gün Oşi Şatosu'nda toplanan delegeler, danışmanlar konferans dışında otelde birbirleriyle sık sık temas halindeydiler. Bazen Hasan Bey General Pirli'nin masasında yemeğe davetli görüyorduk. Şüphesiz mali konuları konuşuyorlardı. Diğer taraftan Osmanlı Bankası Müdürlüğü Steng'in İsmet Paşa'yı ziyaret ettiğini haber alıyorduk. Yine şüphesiz ki masa üzerine gelmek üzere yolda bulunan Düyuni Umumiye meselesi hakkında bir anlaşma zemini yoklamak istiyorlardı. Bu temaslar sonunda General Pilly'nin birdenbire Paris'e gitmek istemesi Lozan Palas'ı yine heyecanlandırdı. Niçin diyordu? Bir anlaşma mı oluyordu? Yoksa yine konferans mı bozuluyordu? Fakat Lozan'la Paris arası nihayet 7-8 saatti. İkinci konferansın ilk haftası bitiyordu. General Pilly cumartesi Paris'e gidecek, pazartesi dönecekti. Bu arada İsmet Paşa ile yaptığı temasları tabii Poincaré anlatabilirdi. Bir taraftan Fransızların Samsun-Sivas yerine başka bir ayrıcalık, söz gelişi Bursa-Bandırma hattını kopararak meseleyi kapamak istedikleri dedikodusu dolaşıyordu. Kendisine sorulduğu zaman Stenck bunu ne doğruluyor ne de yalanlıyordu. General Pilly'nin ise özel konuşmalarında henüz olumlu bir sonuç almamış olsa bile hiç olmazsa İsmet Paşa ile konuşmuş olmaktan memnun bir hali vardı. Birkaç gün önce özel görüşmelerde işler yavaş gidiyor, yürümüyor diyen bu ihtiyar generale şimdi işler nasıl gidiyor diye sorulduğu zaman fena gittiğine zaman söylendi ki cevabını veriyordu. Memnuniyet biraz daha konferansın pürüzlerini ayıklama yolunda hızlı gidişinden ileri gelebilirdi. Her komisyon günde 10-15 maddeyi konuşup bir şekilde bağlıyor ya da esasta anlaşıp formülünü bulmak üzere komisyona yolluyordu. Ancak bu pürüzler temizlenirken söz gelişi tazminat meselesi gibi önceden konuşulmuş, anlaşılmış noktaların tepmesi iyi bir şey değildi. Fakat tazminat meselesi kapandı derken bu sefer hayretle görüldü ki bir bağlantı dolayısıyla kapitülasyonlar meselesi tekrar ortaya geldi. O gün siyasi komite iki önemli meseleyi gözden geçiriyordu. 1. Kapitülasyonların kaldırılması meselesine dair önemli bir açıklama. 2. Trakya'da demir yolunun Karaağaç'tan geçen kısmına ait idarenin Yunanlılarla ortak olmaması meselesi. Birinci mesele şöyle ortaya kondu. Anlaşmanın 29. maddesinde taraflar, Türkiye'de yabancıların gerek Türkiye'ye girmek, orada oturmak, gerek vergi ve adliyeye ait işlerde tabi oldukları kapitülasyonları kaldırmak konusunda mutabık kalmışlardır, deniyordu. Biz değiştirdiğimiz şekilde taraflar kapitülasyonların ve kapitülasyonlardan doğan mali ve iktisadi usullerin tamamen kaldırılmış olduğunu beyan ederler, diyorduk. Bunun üzerine Rumbold dedi ki, biz kaldırılmada mutabık kalınmıştır diyoruz. Siz kaldırılmıştır diyorsunuz. Kapitülasyonların kaldırılmasından şüpheniz mi var? İsmet Paşa, kapitülasyonların kaldırılması bu konferansın esaslarındandır. Bunu kaldırma meselesi burada heyet içinde daima söylendi ve mutabık kalındı. Bizim yazdığımız fıkra herhangi bir tereddüte bir yer bırakmamak içindir. Biz kesinlik ve açıklık arıyoruz. Onun için böyle yazdık. Sizin yazdığınız kaldırmanın kararlaştığını gösteriyor. Bizimki ise açıktır. Tekrar ediyorum. Mesele açıkça söylenmekten ibarettir. Bu maddenin ikinci fıkrası kaldırma prensibinin varlığı hakkında insana şüphe verebilir. Madem ki kaldırma prensibi kabul olunmuştur, kaldırmanın geçici şartlarla kayda bağlanması açıklığı temin etmez. Mesele bir yazılış meselesidir. General Pilly, hükümetlerimiz kapitülasyonların kaldırılması amacını beyana hazırdır. Fakat ayırdığımız bir nokta var. Fransa'nın görüşü şudur ki, kapitülasyonlar uzun bir geçmişin eseridir. Uluslararası hukukta kesindir ki, bir anlaşma diğer tarafın rızası olmadan kaldırılamaz. Kendi yerine başka bir anlaşma konmadan gidemez. Onun için söyleyeceğim ki, kaldırma durumunu bu anlaşmanın imzasıyla ortaya çıkarabilecektir. Monsieur Montaigne, General Pilly'nin sözlerine katılıyorum. Mr. Ryan, iki nokta var. Türkiye'yi kaldırmıştır diyor, biz kaldırılması için diyoruz. Bizim koşullarımız antlaşmanın imzasından sonrası içindir. Onların koşuluysa bir oldu bittiği göstermektedir. Madem ki Paşa Hazretleri bir yazılış meselesidir diyorlar, kavramlarda ortaklığı kabul ediyorlar demektir. Bunu memnuniyetle karşılar, kavramın daha açık yazılmasını talep ederim. İsmet Paşa, yazılış meselesidir değişim, kaldırma keyfiyetinin kabulü şartıyladır. Bu kaldırmanın nasıl yazılacağına dair bir yazılış meselesidir, dedim. İkinci fıkranın kabulü takdirinde, kapitülasyonların yerine başka bir şey geçmiyor. Madem ki yeni bir anlaşma imzalanınca geçerli olacak, bunu niçin ayrıca açıkça belirtilmeli? Anlaşmalar daimidir. Kaldırma ise prensip itibariyle karar verilmiştir. Kaldırmaya karar verildikten sonra niçin kaldırma hususunda anlaşmışlardır deniyor. Anlamıyorum. Zannetmem ki müttefikler başka şeyler düşünmüş olsunlar. Biz kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edilmiş bir prensip olarak tellaki etmekteyiz. Sir Rumbold, hangi tarihten itibaren kapitülasyonların kaldırılmasını tanıyorsunuz? İsmet Paşa, tarihte tespitine lüzum yok. Bizce kaldırılmıştır. Sir Rumbold, demek 30 Eylül 1914. Monsieur Montaigne, o halde siz bu tarihte kapitülasyonları kaldırılmış addediyorsunuz. İsmet Paşa, evet kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Monsieur Montaigne, demek eski anlaşmalara rağmen kaldırılmıştır. İsmet Paşa, savaş hali bütün anlaşmaları düşünmüştür. Esasen Türkiye'de kapitülasyonlar mevcut değildir. Monsieur Montaigne, General Pilly bir anlaşma metni bir taraflı kaldıramaz, dediler. Bir cevap lütfetmediniz. İsmet Paşa, konferansın başlangıcındaki görüşmelerimizde kapitülasyonları kuran akitlerin tek taraflı mı, iki taraflı mı olduğu uzun uzadıya konuşuldu. En büyük alimlerin bu husustaki görüşlerini söyledim. Kapitülasyonlar her zaman tek taraflıdır. Bu uzun görüşmelerden sonra kaldırmaya karar verdik. İşte bu kaldırma karar ve ruhuyla maddemiz yazılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılması hususunda berabersek başka söze lüzum görmüyorum. Sir Rumbled, müttefikler kaldırmayı antlaşmanın imzası şartıyla kabul edebilirler. Bizim için kapitülasyonlar bugün kalkmış değildir. İsmet Paşa, Sayın Başkan, aramızda mesafe muharebe oldu. Siz de bilirsiniz ki savaş ilanları verilen sözleri kaldırır. Onun için bu devam eden konuşmaların esasını anlayamıyorum. Prensip kabul edildikten sonra kaldırılmıştır demekte Sayın Başkan'ın fikrince sakınca mı vardır? 1914 olmuş yahut antlaşmanın imzasından itibaren kabul edilmiş, ne fark var? Madem ki dünkü mali görüşmelerde 1914'ten sonra yabancılardan tahsil edilen vergilerin iadesi konuşulduğu zaman geçmişe dönmek yoktur dedik. O halde kaldırma ha 1914'te olmuş ha imzada olmuş, ne fark eder? Mr. Ryan, kaldırılmış demekte genel sakıncalar vardır. Biz aramızda imzalanmış antlaşma olmadan kaldırılmıştır diyemeyiz. Size bir örnek vereyim. Muharebeden sonra İstanbul'da konsolosluk mahkemelerini açtık. Mahkemeler ilham verdiler. İlhamları Majesti İngiliz Kralı tasdik etti. Antlaşmaya dayanarak bir tarih belirtilmeden kaldırılmış olsak Kral Hazretleri'nin imzalarını geri mi alacağız? General Pilli, başka bir örnek daha var. Türkiye'de Felemenk, Hollanda konsolosluk mahkemeleri hükümler verdiler. Yani kapitülasyonlar mahkemeleri tamamen kaldırılmış değildir. İsmet Paşa, General Pilli'nin sözlerine cevaben diyeceğim ki belki işgalden sonra tarafsız devletler mahkemeleri de iade edilmiştir. Ben bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum ki savaş zamanında tarafsız devletlerin mahkemeleri kapanmıştı. Mr. Ryan'ın beyanatına gelince antlaşma geçerli olacağını zannettikleri sakıncaları önleyen başka maddeler vardır. Amerika delegesi, hükümetim adına söyleyeyim ki mevcut ahitlerin tek taraflı olarak kaldırılmasını hiçbir zaman kabul edemeyiz. Yabancılara verilmiş hakların görüşmeyle de değiştirilmesi mümkündür. Fakat mevcut sözleşmeleri bir tarafın kararıyla kalkmış sayamam. İsmet Paşa, Amerika delegesinin bu defaki ve daha önceki beyanatlarını tekrarlamak uzun sürer. Fakat yine arz edeceğim ki savaş sözleşmeleri ortadan kaldırır, uluslararası hukukta açıklık vardır. Ben kapitülasyonlar kaldırılmıştır dedim. Onun yerine başkasının gidebileceğini kabul edemem. Kapitülasyonların kesinlikle kaldırılması prensibinin kabulü şartıyla meseleyi yazılmak üzere müşavirlere havale edebiliriz. Sir Rumbled, İngiliz heyetinin hazırlanmış, teklif edilecek bir metni vardır. Müsaadenizle bu metni adli müşavirlere gönderelim ve 27. maddeye geçelim. Birkaç madde üzerinde daha muhtelif değişiklikler yapıldıktan sonra antlaşmanın Trakya faslındaki 5. maddeye geçildi. Trakya sınırlarına ait antlaşma projesine bağlı olan bu maddede bizim Şark Demir Yolu'nun Kuleliburgaz'da Bulgar sınırı arasındaki kısmı Türkiye ve Yunanistan temsilcilerinin nezaret ve kontrolü altında işleyecektir diye bir karşı teklifimiz vardı.